أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Bakara suresini okumaya devam ediyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ayetler inmeye devam ediyor. Medine günlerinde Müslümanlar yoğun olaylarla birlikteler ve yoğun bir vahiy akışı da onların üzerinde bereketli yağmurlar gibi yağmaya devam ediyor. Medine'de olaylar çok, savaşlar var ve Allahu Teala'nın emirleri de çok. Oruç, hac, cihat, tüm bunlar Müslümanlardan isteniyor. Yine gelen ayetler onları sosyal alanda, insanlara karşı olan duruşlarında, evlilik, ticaret, vasiyet, cenaze, tüm bu konularla ilgili Allahu Teala yepyeni bir hayat programı sunuyor Müslümanlara ve müminler her gün, her sabah nasıl bir kulluğa uyanacaklarını gerçekten tam manasıyla bilmiyorlar ama öyle teslimiyetleri var ki Allahu Teala onlara ne derse yarın o şekilde olacaklar. Sadece teslimiyete odaklanmış, Rabbim sen nasıl istersen öyle olurum bilincini taşıyan müminler ve Allahu Teala'nın kendilerine verdiği her yeni emirle yepyeni bir harekete atılıyorlar ya da dün yaptıkları bazı şeyleri bırakıveriyorlar. Mesela içki böyleydi, onu terk ediverdiler. Kumar böyleydi, onu bırakıverdiler. Hac yoktu gündemlerinde ya da cahiliye dönemi hacları vardı. Allahu Teala onu Müslümanlara açıklıyor, izah ediyor. İşte böylesi canlı, böylesi hareketli bir Medine ortamı var. Sürekli kulluğun, sürekli vahiy ile gündemin oluşturulduğu bir ortamda Müslüman oluş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında. Bu hareketli, bu renkli hayatı algılama çabasında biz de yüreğimizi, zihnimizi o tarafa doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz hayatın tüm gürültüsünden, bizi sıkan tüm olaylardan, cahiliye artığı tüm hareketlerin içerisinde kulağımızı, gözümüzü, gönlümüzü kitaba, vahye, Rabbimize doğru çevirme gayretindeyiz. Eğer bunu başarabilirsek, ağır ağır üzerimizdeki kirler, tortular, bize yüklenen o ağır yükler üzerimizden kalkacak ve daha özgür, daha izzetli, daha şerefli Müslümanlar olabileceğiz inşallah. Ayetler 196'ya gelmişti. Bundan önceki bölümde Rabbimiz savaşı emretti bizlere ve bize karşı savaşanlarla savaşmamız tekrar bizim için istenildi. Ardından bu savaşın kapsamı gittikçe genişletildi. Nerede olursa olsun kafirlerin öldürülmesini istedi Rabbimiz. Çünkü fitne öldürmeden daha koyu bir kötülüktü. Ve yine yeryüzünde din Allah'ın oluncaya ve tamamen fitne ortadan kalkıncaya kadar savaşın demişti Rabbimiz. Böylece müminler ağır bir sorumluluk aldılar üzerlerine. Yeryüzü onların da artık ve yeryüzünde fitne kalmayıncaya dek bir mücadele vardı. Sadece belli bir şehir, belli bir coğrafya, belli bir ortam değil, yeryüzünün sorumluluğu, halifeliği müminlerin omuzlarındaydı ve bunun için gayret edeceklerdi. İşte bu arada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanların bu cihadın iyice yoğunlaştığı Bedir, Uhud ve Hendek savaşları sonrasında Medine'den Mekke'ye doğru bir hac girişimleri olmuştu. Bu hac girişimleri sonrasında biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir rüya görmüş ve rüyasında Kabe'yi ziyaret ettiği kendisine gösterilmişti. O da bunu müminlerle paylaşmıştı. Müminler büyük bir coşkuyla bunun ardına takıldılar. Önlerinde bir umut vardı. Mekke ziyaret edilecek, Mekke'ye varılacak ve hac yapılacaktı. Müminler vardılar ama Medine'den Mekke'ye giden bu sadece hacı olma derdinde olan Müslümanlar diğer insanlarla birlikte Mekke'ye sokulmadılar. Böylesi bir kulluk, böylesi bir Müslümanlık yine Mekke kafirleri tarafından engellenmiş ve haram aylarda durdurulmuşlardı. Hem de Mekke'nin dışında Hudeybiye'de. İşte Allah-u Teala bu durduruluşun onlar için bir eksiklik olmadığını sanki 194. ayette bize ifade etmişti. Haram ay, haram aya karşılıktı. Bu yıl yapılmayan bir hac, gelecek sene gerçekleşecekti. Anlaşma böyleydi. Mekkelilerle böyle anlaşılmıştı. Ve Allah-u Teala bu haram ayı noktasında da bir kısas ortaya çıktığını söylüyordu. İşte mümin şunu bilecek. Evet, bugün böylesi durumlar yaşayabilir. Ama neticede hayatının sahibi Allah'tır. Ve bunlarla bir şeref düşmesi mümkün olmayacaktır. Neticede mümin, Rabbinin istediği yolda ve yordamda devam ettiğinde, izzetli ve şerefli bir hayat onu bekleyecektir. Ama kendisinin yapması gereken şu, وَاَنْفِقُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهِ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ İnfak edin Allah yolunda diyordu Rabbimiz, kendinizi tehlikeye atmayın. İnfaklı bir hayat insanı kurtarır. İnfakın olmadığı bir hayat ise mahvoluş ve tehlikedir. Allah yolunda yapılan harcamalarla hayat ve öte hayat, yani ahiret kurtulacaktır. Değilse Müslüman için ve dünya insanı için aslında büyük bir tehlike vardır. Ya ve ahsinu, güzel iş yapılacak, Allah adına verilecek, Allah görürmüşçesine yaşanılacak. Bu yapıldığında kurtulunur. Çünkü Allah ihsan edenleri sever. Şimdi bu ihsanın, bu güzel hareketin, bu güzel kulluğun tamamlayıcısı bir kulluk modeli daha ortaya çıkıyordu. Hudeybiye günlerinde beliren o arzuyu Allah-u Teala şekillendiriyor ve Müslümanların kulluklarını nasıl icra edeceklerini ayetlerle ortaya koyuyor. وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ Ayet 196 ve Rabbimiz bizlere, şahsiyetimizde en etkili kulluk modellerinden, biçimlerinden birisi olan haccı ve umreyi anlatıyor. Haccı ve umreyi Allah için tam yapın diyor Rabbimiz. وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ Evet, Allah için yapılacak. Her şeyden önce yürüyüşlerimiz, duruşlarımız, kulluğumuz Allah adına, haccımız ve umremiz. Allah bizi beğensin diye, Allah sevsin diye yapılacak ve bu da güzel bir şekilde, tam bir şekilde icra edilecek, tamamlanacak. فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَد۪ي Eğer bundan alıkonursanız, kolayınıza gelen kurbanı gönderin. Eğer bunu yapamazsanız, eğer bir imkan bulamazsanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban verin diyor Rabbimiz. İşte müminler, Hudeybiye anlaşmasıyla birlikte Kabe'den alıkonulmuşlardı mesela. İşte onlar da Rablerinin kendilerine istediği bu emri yerine getirdiler ve kurban verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktı, kendi kurbanını kesti ve saçını da tıraş etmişti. Hudeybiye'de yaşanan buydu. Daha sonra Allah'ın izniyle, Rabbimizin izin verdiği bir ortamda özgürce bu kulluğu da, bu kurbanı da yerine getireceklerdi. Ama bu tekrar ederse yine böylesi bir engelleme ya da başka türlü bir engel meydana gelir. Hac ve umre yapan kişi engellenirse bir şekilde yapacağı yine bu kurbanını göndermek olacak. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّ Ve kurbanınız yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Yani kurban oluncaya, kurban kesilinceye kadar, o kurban gününe kadar da başı tıraş etmek yok. Ancak ihramdan çıkış bu şekilde meydana gelecek Rabbimizin izniyle. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهِ اَذَمْ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ Ama sizden her kim hasta olursa yahut başında bir rahatsızlığı olursa varsa oruç veya sadaka veya kurban olmak üzere ona bir fidye gerekir. İşte bir hastalığı var, bir sıkıntısı var ya da başında bir rahatsızlığı varsa, bu şekilde bir tıraş problemi olmuşsa, o zaman onu yapması gereken işte Rabbimizin ona verdiği bir kolaylık. Ya oruç, ya sadaka, ya da kurban. Böyle bir fidye. فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ سَلَاسَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Evet, işte hac yolculuğu için artık emin olduğunda, فَاِذَا اَم۪ينْتُمْ Emin olduğunuz vakit, hac günlerine kadar umre ile faydalanmak isterse bir adam, kim ki hacca doğru bir de umre ile temettü eylemek isterse, faydalanmak isterse, o zaman onun da yapması gereken bir kurban kesmektir. Kolayına gelen bir kurban verecek, kesecek. Bu eğer bulunmazsa, bunu yerine getiremezse, o zaman 3 gün hac günlerinde, 7 günde dönünce memleketine oruç tutacak. Ve böylece tamamlayacak güzelce ona. Bu kim içindir? Ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Ailesi Mescid-i Haram dışında oturanlara bu gerekmektedir. Yani 3 gün hac günlerinde, daha sonra dönünce de 7 gün memleketinde bu yapamadığı kulluk bölümü için oruç tutacak. Tüm bu emirler, bu kolaylıklar, bu izinler, bu ruhsatlar, bu açılımlar, yapması gereken ama yapamadığında şöyle şöyle yeni bir yol kendisine sunulan, kim içindir bunlar? Vettekullah, Allah'tan korkun. Rabbinize karşı takvalı olun. Ancak Allah'a karşı saygılı olanlara Allahu Teala buna izin veriyor. Bu hayatını Allah'a göre yaşayan, Rabbim sen belirlersin benim için kuralları diyen adam için geçerlidir. Ve alemu enne Allah şedidul ikab, bilin ki Allah cezası çok şiddetli olandır. Bakın bu ayetin hemen sonunda Rabbimizin bu ismini görmek bizi şaşırtıyor. Yani yukarıdan itibaren bize anlatılan bir hac modeli var ve çok kolaylıklarla dolu, ama diyor ki Rabbimiz, bilin ki Allah cezası çok şiddetli olandır. Yani artık cahiliye yasalarına göre bir hayat yaşamanız olmaz. Artık belirleyici Allah'tır. Neyi nasıl yapacağınızı, Kabe'yi nasıl tavaf edeceğinizi, başınızı nasıl tıraş edeceğinizi, kurban nasıl keseceğinizi, hangi gün nerede bulunacağınızı belirleyen Allah'tır. Ve şu şu imkanlar olmadığında, şu şu imkanları da verense Allah'tır. Belirleyici Allah'tır. Öyleyse ona göre yaşayın. Rabbinize göre hayat kurun. Yok, eğer hala bunu yaşamaz, hala eski bildiğiniz geleneklerin, işte bir takım tortuların, pisliklerin peşi sıra gitmeye devam ederseniz olmaz. Çünkü bilin ki Allah cezası çok şiddetli olandır. Anlayın, kuralları Allah koyuyor. Eğer buna kulak vermezseniz işiniz bitiktir. Çünkü Allah cezası çok şiddetli olandır. Hac konusuyla ilgili açıklamalar devam ediyor. 197. ayette Allahu Teala şöyle diyor bizlere: El haccu eşhurum ma'lumat. Hac bilinen aylardadır. فَمَنْ فَرَضَ ف۪يهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ Kim o aylarda ihrama girerse, hacca niyet ederse, hac esnasında işte fısuk yok, cidal yok, rafes yok. Nedir bunlar? Allahu Teala bizlere bu kötülüklerin hepsini hac döneminde özellikle yasaklıyor. Zaten Müslüman hayatında bunlar olmamalıdır. Yani işte İslam'ın ve Allah'ın istemediği şekilde kadına yaklaşmak, günah sayılan davranışlar, kavgalar, bunlar olmayacak normal hayatta. Ama hac döneminde özellikle hacca ait yasaklar ve sınırlamalar vardır. Oruçta olduğu gibi. İhrama giren bir Müslümanın kaçması gereken, korunması gereken davranışlar var. Bunlar kavgadır, dövüştür. Zaten Müslüman bunlardan normal hayatta uzak duracak. Kötü söz, yanlış ifadeler, olumsuz hareketler, bunlardan zaten sakınacak, ama ihramlıyken daha da bir dikkat. Kadına yaklaşma konusunda Rabbimiz daha evvelki bölümlerde oruç gecelerinde eşlerimize yaklaşabileceğimizi, bunun gündüzün haram olduğunu ifade etmiş. Böylece Müslüman için bir haram ve helal belirlenmişti. Şimdi yine böylece hac günleri içinde ihramla birlikte aynı konu tekrarlandı. Hac döneminde ihramlı olan buna dikkat edecek, hanımına bu şekilde yaklaşmayacak. Ama normal hayatta da ağzına bu şekilde kadını ya da erkeği cinselliği çağrıştırıcı cümleleri çok da koymayacaktı. Yani zihnini bozacak şekilde, kalbini bozacak şekilde konuşmayacak diye. İşte hac döneminde ihramlıyken bunlar özellikle dikkat edilecek konular olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki hac esnasında işte kadına yaklaşmak şeklinde ya da günah sayılan davranışlara yönelmek şeklinde, kavga etmek şeklinde belirlen veya açıklanabilecek olan hareketlerden Müslüman, ihramlı kimse kaçınıyor. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهِ Bununla birlikte mümin hayra, iyiliğe doğru yöneliyor. Artık Allah ne hayır işlerseniz onu bilir. Allah-u Teala sizin yaptığınız her davranışı, iyiliği bilmektedir. İhramlıyken ortaya koyduğunuz güzellikleri, iyilikleri, hayırları Allah-u Teala bilmektedir. Aman buna dikkat edin ve tezevvedu fe inne hayra zâdit takva. Azıklanın, hazırlanın, kendinizi doldurun, içinizi doldurun. Çünkü iyiliğin, azığın ve kendimiz için birikimlerin, birikintilerin en güzeli takvadır. Azığın en hayırlısı takvadır diyor Rabbimiz. Şimdi müminin hacca gitmeden önce ve hac esnasında edindiği birikimler var. Aslında Müslüman o kimsedir ki hayatı boyunca sürekli kazanımlar içindedir. Salih amellerle, ihsan davranışlarla sürekli kendini doldurur. Defterini, amel defterini iyileştirir. Güzellikler ekler kendine sürekli. Bu tamam. Ama hac ile birlikte donanımını iyice çoğaltacaktır. Hacca gitmeden önce kişinin gittikçe güzelleşen bir hali olması lazım. Kendini daha da bir kulluğa doğru ayarlaması lazım. İşte aynı Ramazan girmesiyle birlikte Müslümanın normal kulluk akışını daha da çoğaltma gayreti var ya, hac da bir ömür kulluğun volümünün gittikçe yükselişi demektir. İşte hacca doğru donanımlarını güzelleştiren, çoğaltan, günahtan, isyandan, kirlerden, kötü davranış ve sözlerden, yalandan ve diğer tüm Allah'ın ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kitap ve sünnette bizim için belirlediği yanlışlar var ya, onlardan uzaklaşmış olan Müslüman, bunları iyice kendisi için ahlak haline getirir güzellikleri. Ama hac içinde her insanın alabileceği yoğun bir birikim vardır. Bu hacca gitmeden bir kimsenin tespit edebileceği güzellikler değildir. Yani kendisinin orada nasıl yetenekler elde edeceğini Müslüman bilemez. Ya orayı ıskalamayacak. Oraya vardığında, o günlerde, o aylarda, o belli olan aylarda, o belli olan mekanlarda, Rabbimizin mübarek kıldığı ortamlarda, Rabbimizin istediği o güzel davranışları icra ederken, Müslüman çok büyük takvalar alacaktır. Büyük Rabbine karşı saygılar elde edecektir. Ve ruhunun yeni yeteneklerini fark edecektir. Her ortamda kulluğunun bir açılımıyla ruhunda fetihler bulacak ve böylece gittiğinden çok daha güzel bir Müslüman olarak hayata dönecektir Allah'ın izniyle. وَاتَّقُونِ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ Ey yürek sahipleri, ey akıl sahipleri, benden, benim emirlerimden, benim yasaklarımdan, benim ortaya koyduğum hayat programından haberdar olun ve sakının, dikkatli olun diyor Rabbimiz. Sadece benden korkun demektir bu. Sadece bana karşı çekinin, bana karşı dikkatli olun, yasaklarımı çiğnemekten korkun ama emirlerimi icra etmek için hevesle devam edin, davranın. Ey yürek sahipleri, ey gönül sahipleri. İşte Rabbimiz bize takvayı azık edinmeyi istedi. Yanımıza alacağımız şey bu olacak. Elimize alacağımız bu olacak. Elimizdeki her şey kaybolabilir. Üstümüzdeki her şey düşebilir. Bize kalan sadece ihram ve bir de yüreğimizdeki takva olacaktır. Azık budur işte. Leysa aleykum cunahun en tebtagu fazlen min rabbikum. Fe izâ efaztum min arafatin fezkürullâhe indel meş'aril haram. Fezkürûhu kemâ hedâkum. Ve in kuntum min kablihi leminad dâllin. Evet, müminler her şeyi Allah-u Teala'nın belirlediği günlerde yaşıyorlar. Ve bundan dolayı da Allah-u Teala'nın hakkında bir konu indirmediği olaylarda nasıl davranacaklarını tam da bilemiyorlar. Çekinceleri var. Safa Merve için böyle düşünmüşlerdi. Çünkü Safa'da ve Merve'de putlar vardı ve orayı sa'y etmek Müslümanlara ağır geldi. Ama Allah-u Teala Safa ve Merve'nin Allah'ın şiarı olduğunu, şiarlarından olduğunu ifade etmiş ve orayı sa'y etmenin onlar için bir kusur olmayacağını söylemişti. Şimdi de müminler yine hac döneminde evvelden panayırlar kuruluyordu Mekke çevresinde. Bundan dolayı da ticaretten uzak durmayı düşünmüşlerdi. Ama Rabbimiz bu konuda da Müslümanlara açıklık getiriyor. Leysa aleykum cunahun en tebtegu fazla min rabbikum. Hac mevsiminde o ortamda Rabbinizden gelecek bir lütfu, kazancı aramanızda sizin için herhangi bir günah yoktur diyor Allah-u Teala. Yani orada, o ortamda ticaretle uğraşmak, alışverişte bulunmak, Allah-u Teala'nın fazl-ı kereminden yararlanmak Müslüman için bir günah değildir. Haccın nefesini, atmosferini, ortamını bozmaz. Mümin zaten yeryüzünün her bölgesinde ve hayatının her deminde dünyadan ve dünyevileşmekten uzak durma derdindedir. Yani kendini pazarlara satmaz Müslüman. Panayırlarda kaybetmez imanını. Kulluğunu ticaretin içerisinde unutmaz. Alarm halindedir. Ama bilir ki hayat budur. Para, mal, mülk, koyun, keçi, tarla bunlar hayatla birlikte ona sunulan nimetlerdir. Bunlardan yararlanır. Bir şeylerin devam edebilmesi adına da Allah-u Teala dünyada bunları bizim için var kılmıştır. Mümin normal hayatında kulluğunu icra ederken bunlardan vazgeçmediği gibi hac günlerinde de Allah-u Teala'nın kendisi için sunduğu bu nimetlerden vazgeçmez. Çünkü zaten oraya yeryüzünün birçok köşesinden gelen Müslümanların kendi getirdikleri şeyler de olacaktır ve onların paylaşılması da oldukça güzel bir durumdur. Bugünü konuşmak, bugünkü hayatı, bugünkü haccı, bugünkü ticareti konuşmak apayrı bir mesele olacağı için ayetleri okumaya devam ediyoruz inşallah. Yani olması gereken şeyler Rabbimizin fazl-ı ikramından yararlanmaktır. Bunda bir günah yoktur. Değilse Müslümanın zaten kendini paraya, pula, mala, mülke, kapitalizme satması, bu uğurda hayatını harcaması, kulluğunu harcaması güzel bir durum değildir. Birileri Allah-u Teala buna izin veriyor mantığıyla, işte dünyayı bir lokmada götürmeye kalkması olacak iş değildir zaten. Ya kulluk devam ediyor. فَاِذَا اَفَظْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ Arafat'tan ayrılıp akın ettiğinizde, Meş'ari Haram'da Allah'ı zikredin ve onu size gösterdiği şekilde anın. فَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ Ticareti Rabbimiz, evet bunda bir günah yoktur dedikten sonra hemen Arafat'a doğru bizi götürüyor. Arafat'tan ayrılıp da vakfe yapılmış, orada durulmuş, sonra Meş'ara doğru yürüyoruz. Müzdelife sınırlarına doğru hareket eden bir kitle var. Mümince bir yürüyüş bu. Allah'ın izniyle sırf Allah dedi diye o vadide bulunuyoruz, o tepenin sınırlarındayız. Olacak iş değil bu. Başkaları ne der, başkaları neler söyler, bizi ilgilendirmez. Birileri bizi ayıplayabilir mi? Olabilsin. Ne fark eder ki? Ben kulum ve kul olarak Allah nerede dur dediyse orada dururum. Arafat, dağların arasında bir vadi, çölün kenarında ve bu vadinin hemen içerisinde küçük bir tepe. Ne önemi var? Bilmem. Allah dur dedi orada, dururum işte. Allah'ın yürü dediği yerde yürürüm. Arafat'ta durulmuştur ve durulma bittikten sonra Allah'ın huzurunda bir vakfe eğlendikten sonra hareket edilir. Oradan Müzdelife'ye doğru, Meş'ara doğru bir hareket. İnsanlarla beraber kayıp giden bir oluşum. Ne hoştur. Kişi bireysel bir kulluk yaşar ama bunu bütün Müslümanlarla birlikte yapar haçta. Yüreği Allah'a ait dönmüştür. Rabbim Rabbim demektedir. Ben senin emrine itaat ettim, emrine amadeyim demektedir. Ama İnsanlarla beraber akıp gitmektedir. Tek başımıza kenar kenar bir kulluk modelini göremiyoruz kitabın hiçbir yerinde. Ve hac gibi büyük bir ibadette bütün dünya Müslümanlarıyla birlikte akıp gitmek var. Ve dilde Allah sözü. Allah'ı anmak ve onun bize gösterdiği şekilde, onun bize yol verdiği şekilde, Allah'ın öğrettiği gibi Allah'ı anmak. Allah'ı gündeme getiriyoruz o günlerde. Zaten dünyanın tüm bölgelerinde ve dünyanın tüm zamanlarında, benim hayatımın tüm evrelerinde yapmam gereken Allah'ı gündeme taşımaktı, Allah'ı zikretmek, Allah adını anmaktı ve orada özellikle Allahu Teala'nın belirlediği şekilde Rabbimizi anıyor, Rabbimizi gündeme getiriyoruz. Bütün dillerde aynı ifadeler var, Allah'ın öğrettiği kelimeler var, onlarla yürünülüyor. Ve in kuntum min qablihi leminad dalin. Şüphesiz siz daha önce yanlış yoldaydınız. Bilmezdiniz neyi nasıl yapacağınızı. Allah öğretmeseydi nereden öğrenecektiniz? İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'dan kalan bilgilerle Mekke kafirleri ve civar Araplar, işte onlar Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Safa Merve arasında dolaşıyorlardı. Mina'yı, Müzdelife'yi ya da işte Arafat'ı tanıyorlardı, biliyorlardı ama eksiklikler, ama yanlış uygulamalar dop doluydu tüm o uygulamaların içerisinde. Allah-u Teala bunları temizliyor, bize dost doğru yolu gösteriyor, ne yapacağımızı bize hidayet ediyor. Daha evvel biz bilmezdik, neyi nasıl yapacağımızı bilmiyorduk. Rabbimiz eğer bize öğretmezse nasıl bileceğiz ki zaten, bilginin kaynağı o. Sümme efizu min haysu efazan nasu ve estağfirullah innallaha gafurur rahim. Sonra insanların aktığı yerden siz de akın. Allahu Ekber. Ne hoş bir ifade. Sonra insanların böyle sel gibi aktığı, coştuğu noktada siz de öyle olun. Katılın onlara ama ve estağfirullah. Allah'tan bağışlanma dileyin. Şuna bakın ne kadar hoş bir durum. Kulluk icrasında ne muhteşem bir nokta. İstiğfar. Hayatı Allah'la yeniden gözden geçirmek. Bütün yaşantınız gözünüzün önden geçiyor. Hatalarınız var, onları bir bir buluyor, çıkartıyorsunuz ve diyoruz Rabbim, Rabbim, ben hatalıyım, eksiğim, tam kabul et ya Rab. Bilemedim, anlamadım, olmadı, beceremedim, gücüm, kuvvetim, takatim bu kadar. Ya Rab affet diye kişi kendi başına istiğfar ediyor Rabbi ile baş başa. Yeryüzünde her şey silinmiş, hiç kimse kalmamış. Allah ve sen. Konuşuyorsun, ağlıyorsun, sızlanıyorsun ve bağışlanma istiyorsun. Oysa etrafın dop dolu. Her bir yürek Rabbine dönmüş. Bütün insanlar, bütün renkleri, dilleri, boyutları, her şeyleri farklı olan insanlar akıyor, akıyor. Allah'ın gidin dediği yerden gidiyorlar. O akıntıya sen de katılmışsın. Bu uydum kalabalığa değil. Bu kalabalık Allah'a uymuş. Sen o kalabalığın içindesin. Kalabalık oluşturmuyorsun. Bir ümmet akıyor Kabe'ye doğru. İşte bu noktada Rabbinle baş başasın. İnnallâhe gafurur rahim. Öyledir ve bu gerçektir ki Allah gerçekten affeder, merhametli olandır. Temizler, arındırır ve o kulluk bizim için yepyeni bir hayatın başlangıcıdır. فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاسْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرُكُمْ اَبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا. Haccı bitirince, artık bu ibadetleriniz bitince, babalarınızın andığı gibi, hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا. Allah'ı gündeme getirdik, hac boyunca. Hac, Allah'ı gündeme getirmenin evrensel plandaki en muhteşem hali. Bütün insanlarla birlik, yeryüzü Müslümanlarıyla birlikte Rabbimizi gündemde tuttuk. Tüm günlerde, tüm zamanlarda ve tüm mekanlarda. Şimdi bu boşlanamaz. Takvayı azık eyleyen Müslüman, haccın dönüşünde de artık yepyeni bir Müslüman kimliğiyle bütün yeteneklerini değiştirmiş, bütün kabiliyetlerini Allah'ın istediği şekilde donatmış olan bir Müslüman olarak Allah'ı gündeme taşımaktan vazgeçemez. Ve dönün ve bu ibadetin bitiminden sonra Rabbinize kulluğun sonrasında فَذْكُرُوا كَذِكْرُكُمْ اَبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا. Babalarınızı andığınız gibi hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. Yani eskiden, evvelden insanlardan, babalardan bahsedildiği gibi ya da babalarımızın, atalarımızın yaptığından daha kuvvetli bir şekilde Allah-u Teala'yı gündeme taşıyın. Bütün derdimiz, bütün gayretimiz Allah adına bir yaşantı olmaları. فَمِنَ النَّاسِ
من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. İnsanlardan öyleleri var ki onlar şöyle diyorlar. Söylemleri bu. Düşünceleri, dünyaya bakışları bu. Allah'a yaklaşımlarında da bu var. Rabbimiz diyorlar. Allah'ı kabul ediyorlar ama Allah'tan istedikleri şey Rabbe kul olmaya yakışır bir şey değil. Atina fid dunya ve ma lehu fil ahireti min halak. Rabbimiz dediler, bize dünyada ver. Hep böyle istediler. Dünyayı istediler. Dünyevileşmeyi istediler. Allah'ım mal ver. Allah'ım çoluk çömlek ver. Allah'ım eşya ver. Allah'ım makam mevki ver diye Allah'tan hep talepleri oldu. Dualarında bu oldu. Davetleri böyle. Çağrıları, çağrışları bu. Bedenleriyle, ruhlarıyla, gözleri, kulaklarıyla hep buna çağırdılar. Bunu istediler ve onların ahiretten hiçbir payları yoktur. Çünkü ahirete dönük yaşamadılar. Bu dünyanın bir ahire olduğunu, bir hesabı olduğunu düşünmediler. Dünya hayat esas oldu onlar için. Ahiret hep unutuldu. İşte böyleleri Allah'ı gündemde tutamazlar. Gündemlerinde dünya vardır çünkü. Hep zihinlerinde, dillerinde dünyaya ait cümleler olunca ahiret hiç olmaz ki. Kendimizi düşünmek zorundayız şimdi. Neye çağırıyoruz? Davetimiz neyedir? En çok istediğimiz şey ne? Kalplerimizde en çok hangi cümleler canlanıyor? Zihnimizdeki egemen olan ifadeler nelerdir? Allah korusun, dünyaya çağıran bir yapı varsa, böyle bir zihniyeti taşıyorsak, ahiret bizim için bir hüsran noktası olacaktır, bir pay olmayacak orada. Ama ve minhum men yekulu rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Bir de insanlardan öyleleri var ki onlar da şöyle diyorlar. O hac ibadeti dönüşünde ortaya çıkan zihniyet belki de bu özellikle. Rabbimiz dünyada bize iyilik ver, ahirette de iyilik ver, bizi ateşin azabından koru diyorlar. Ne hoş bir cümle. Bunu mümin sürekli tekrarlar namazlarında ve özellikle tavaf ederken Kabe'de söylenen bir cümle bu. Bu bizim sloganımızdır. Bu bizim zihnimizden ve dilimizden düşmeyen kelimedir. Hayata bakışımız budur. Rabbim dünyada hasene ver, iyilik ver bizlere. Dünya bizim için iyilik noktası olsun. Malın iyisi, hayatın iyisi, çoluk çocuğun iyisi, hep senin rızana uygun olan ve bizi cennete götürecek olan şeylerden ver dünyada. Dünyada da alalım alacaklarımızı ama bizim için cennet malzemesi olsun. Ahirette de ver hasene, ahirette elbet hasene cennet, Rabbimizin rızası olsun. Aman Rabbim, cehennem azabından bizi koru. İşte müminin derdi, müminin talebi. Zihniyetimiz budur, düşünce tarzımız budur, kişiliğimiz burada dönmektedir. اُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللّٰهُ سَرِيُّ الْحِسَابِ İşte onlar için kazandıklarından büyük bir nasip vardır. Yaptıkları şeylerden dolayı Allah-u Teala onlara büyük paylar ayırmıştır. Dünyadaki güzel eylemlerinin karşılığını ahirette cennet olarak alacaklardır. Ve Allah hesapları çok çabuk görendir. Hesabı tas tamam ödeyendir. Ve insanlar kesinlikle Allah yanında yaptıklarının karşılığını çarçabuk bulacaklardır. Hacla ilgili okumamız devam edecek inşallah. Gelen ayetler bize haccı tanıtmaya da devam edecek. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.